Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kafirun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, de ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam, benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz, ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim, siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz, sizin dininiz size, benim de dinim bana. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'e hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatü selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 12.05, 1402 Hicri Kameri, 11 Şevval 1444 ve Miladi 2 Mayıs 2023 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlarının ardından sırasıyla gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Suriye konulu dörtlü görüşme üzerine yap röportaj, İran basından seçmeler, düzenli hayat, İran'da bilim hayatı adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Öğretmenler Günü münasebetiyle bir grup öğretmen ile bir araya geldi. Kazım Celali Uluslararası Kuzey Güney Ulaştırma Koridoru projesine dair açıklamalarda bulundu. Muhammed İslami nükleer gürültüyü ortadan kaldırmak istedik açıklamasında bulundu. Siyonist yerleşimlerine roket fırlatıldı. Hıdır Adnan, 87 günlük açlık grevi ardından şehit düştü. Ve İtalya'da Türkiye'deki seçimler için oy kullanma işlemi yarın başlıyor. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Öğretmenler Günü münasebetiyle bir grup öğretmen ile bir araya geldiği görüşmede İran ve İslam kimliği ve İran'ın ulusal karakterinin vatan evlatlarında canlandırılması gerektiğinin altını çizdi. Öğrencilere hitap eden Ayetullah Hamenei, İranlı öğrencilerin İranlı oldukları için onur duymaları gerektiğinin altını çizerek dil, milliyet ve bayrak konusu önemli konulardan biridir beyanatında bulundu. Ayetullah Hamenei sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün öğretmenler topluluğunu takdir ederim. Öğretmenler ülkenin en ücra köşelerinde sessizce çalışıyorlar. Öğretmen aslında ülke geleceğinin mimarıdır." Ayetullah Hamenei görüşmede Şehit Ayetullah Mutahhari'nin rahmetiyle anarken Şehit Mutahhari'nin kelimenin tam anlamıyla bir öğretmen olduğunu vurgularken öğretmenler ve öğrencilere Şehit Mutahhari'nin yazıları, konuşmaları ve kitaplarını okumalarını tavsiye etti. Ayetullah Hamenei koronavirüs salgınının eğitim ve öğretime darbe vurduğunu hatırlatarak öğrencilerin ders başı yapmasının öneminin altını çizdi. İslam İnkılabı rehberi beyanatının devamında ilerleme badiresine geçmenin eğitim ve öğretim yardımı olmadan imkansız olduğunu belirtti.
İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesine dair açıklamalarda bulundu. Sputnik'e konuşan Kazım Celali, bu koridor 3 bölümden oluşuyor. Doğu kısmı Kazakistan ve Türkmenistan tarafından İran'a bağlanır. Bu koridor artık deneme aşamasına girdi. Söz konusu koridorun ikinci bölümü ise Hazar Denizi'nin bulunduğu orta koridordur dedi. Kazım Celali, orta koridorda kombini taşımacılık yöntemi kullanılacağını aktardı. Kuzey-Güney Ulaştırma Koridorunun üçüncü kısmı da İran'ı Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Rusya'ya bağlayan Batı Koridorudur diyen Celali, Batı Koridoru projesinin tamamlanması için Rus tarafıyla görüşmek istediğini belirtti. Kuzey-Güney Koridoru, Tahran'ın Azerbaycan Cumhuriyeti ve Rusya ile diğer ülkelerle bağlantı kurmayı planladığı, İran limanlarını ve demir yollarını kullanarak Hindistan'daki Mumbai'den Finlandiya'ya mal taşımayı kolaylaştırmak için tasarlanmış büyük bir transit yol. Bu bağlantılar Rusya'nın demir yolu bağlantısı yoluyla hem Fars Körfezi'ne hem de Hindistan'a erişimini sağlayacak. 2002 yıllar arasında projenin temelini Rusya, İran ve Hindistan attı. Ardından projeye diğer ülkeler katıldı. Ermenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan, Belarus, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Bulgaristan da dahil oldu. Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru projesine katılan Kafkaslar, Güney Avrupa, Batı Asya ve Orta Asya'daki ülkelerle Avrasya'nın en önemli ulaşım girişimlerinden biri olarak görülmektedir.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Batı'nın İran'ın barışı nükleer programına yönelik haksız suçlama denilen ilerlememizi sınırlandırdığını ve engelleri artırdığını belirtti. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Batı'nın İran'ın barışın nükleer programına yönelik haksız suçlama denilen ilerlememizi sınırlandırdığını ve engelleri artırdığını belirterek bu dönemde nükleer gürültüyü ortadan kaldırmak istediklerini ifade etti. Emir Kebir Üniversitesi'nde düzenlenen kıdemli mühendis Profesör Mehdi Sorabir'in onur töreninde konuşan İslami, nükleer kapasitede yüksek bir konuma sahip olduklarını ve bu üst düzey konumun çabalarla elde edildiğini ve bu konumun ödünç alınmadığını ya da ithal edilmediğini belirtti. Nükleer gürültüyü ortadan kaldırmak istediklerini belirten İslami, gerçekleşen söylemler ve ülkeye atfedilen uygunsuz suçlamalar ve içerik üretiminin yanı sıra süreç öyle şekilde ilerlemekte ki ilerlememizin yolu her geçen gün daha da daralmakta ve engeller her geçen gün artmakta ve ölü bir durum ortaya çıkmıştır ki İran halkı nükleer enerjinin bize ne gibi faydaları olduğu, maliyeti ve faydası konusunda aynı zihniyete sahip olabilir. Biz bu dönemde özellikle insanların yaşamlarını etkileyebilecek eylemlerin gerçeklerini ortaya koyan ve nükleer teknolojinin yaşamdaki etkilerinin daha belirgin hale geldiği bölümlere daha fazla zaman ayırmaya çalıştık dedi. İslami araştırma, endüstriyel ve organizasyonel kapasitelerini artırmaya çalıştıklarını ve nükleer sanayileşmenin ayrıcalıklı bir konum yaratabilecek teknolojik üretim yolunu daha pürüzsüz ve hızlı hale getirebilecek özel ve vazgeçilmez bir sektör olduğunu ve bu nedenle üzerine çok zaman harcandığını ifade eden İslami, nükleer sektörde endüstriyel kapasite geliştirme, nükleer stratejik hedeflere ulaşmak için geniş bir bilgi tabanı ağı tanımlamamıza ve faaliyetlere yönetmemize neden olan tamamlayıcı bir durumdu, dedi.
İşgal rejim güçleri Nisan ayında Kudüs'te 2 Filistinli'yi şehit ederken 660 kişiyi de tutukladı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Pusula Kudüs Ağı'nın hazırladığı aylık rapora göre Siyonist işgal güçleri geçtiğimiz Nisan ayı içinde Filistin'in işgal altındaki Kudüs vilayetinde 2 Filistinli'yi şehit etti. 660 kişiyi tutukladı. 480 Kudüslü'ye de uzaklaştırma cezası verdiler. Uzaklaştırma cezasına maruz kalanların büyük çoğunluğu Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırıldı. 55 kişi hakkında da hapsi kararı verildi. Nisan ayı içinde Yahudi yerleşimcilerden de 5000 kişi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Rapora göre Nakab bölgesindeki Havra köyü ahalisinden olan 26 yaşındaki doktor Muhammed el-Usaybi Mescid-i Aksa'nın kapılarından silsile kapısında işgalci polislerin üzerine ateş etmeleri sonucu şehit edildi. İşgal polisleri onun bıçakla eylem teşebbüsünde bulunduğunu iddia ettiler. 39 yaşındaki Hatem Ebu Necme isimli genç de Kudüs'ün batı kesiminde biri ağır, 8 işgalcinin yaralanmasına sebep olan bir araçlı saldırı eylemi gerçekleştirilmesinden sonra bir Yahudi yerleşimci militan tarafından üzerine ateş edilmesi sonucu şehit edildi. İşgal güçlerinin Yahudilerin hamursuz bayramını da bahane ederek yerleşimci çetelerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını kolaylaştırmaları ve Müslümanlara baskı yapmaları sebebiyle Nisan ayı içinde 5054 Yahudi yerleşimci buraya baskın düzenledi. İşgal güçleri Ramazan'ın 14 ve 15'ini tekabül eden gecelerde Mescid-i Aksa'ya çok sayıda asker ve polisle baskın düzenleyip itikafa giren Müslümanları şiddet kullanarak zorla dışarı çıkardı, içerideki her şeye vahşice saldırdı. Yüzlerce insanın yaralanmasına, birçok şeyin zarar görmesine sebep oldular. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kalipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Gazze şeridinden işgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist rejim yerleşim bölgelerine çok sayıda roket fırlatıldığı belirtildi. Şab News'a göre Gazze şeridinden işgal altındaki topraklarda bulunan Siyonist yerleşim bölgelerine 21 roket atıldı. Siyonist rejim medyası en az 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Bazı kaynaklar ise 6 kişinin yaralandığını duyurdu. Siyonist İsrail güçlerinin de Gazze'ye topçu saldırısı düzenlediği açıklandı. İslami Cihat Hareketi Hıdır Adnan'ın işgal zindanlarındaki 87 günlük açlık grevinin ardından şehadete ulaştığını duyurdu. Hareketten yapılan yazılı açıklamada İslami Cihat Hareketi bütün bir sebat ve kararlılıkla lider Şeyh Hıdır Adnan'ın şehadeti sebebiyle yas tutuyor ifadelerine yer verildi. Terörü, adaletsizliği koruyan ve kollayan dünyanın gözü önünde özgür kahraman Hıdır Adnan, düşman tarafından işlenen suçla şehit olmuştur denilen açıklamada Siyonist işgal rejiminin bunun bedelini ödeyeceği belirtildi. İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennehale yaptığı açıklamada şehadet yolunu irademizle seçtik. Topraklarımızı Siyonist katil ve suçluların pençesinden kurtarana kadar cihat ve direniş yolundan vazgeçmeyeceğiz dedi.
Siyonist rejim hapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan şehit oldu. Filistin medyasına göre İslami Cihat Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamada İslami Cihat Hareketi bütün bir sebat ve kararlılıkla lider Şeyh Hıdır Adnan'ın vefatı sebebiyle yas tutuyor ifadelere yer aldı. Terörü, adaletsizliği koruyan ve kollayan dünyanın gözü önünde özgür kahraman Hıdır Adnan, düşman tarafından işlenen suçla şehit olmuştur denilen açıklamada işgalci rejimi bunun bedelini ödeyeceği belirtildi. Son dönemde sağlık durumu kötüleşen Adnan 87 gündür açlık grevini sürdürüyordu. Filistin Esirler Cemiyeti 23 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada işgalci rejim hapishanesinde 78 günden bu yana açlık grevinde olan ve sağlık durumu kötüye giden Adnan'ın kefaletle tahliye talebini reddettiği kaydedilmişti. Açıklamada duruşmaya video konferansla katılan Adnan'ın celse sırasında birkaç kez bilincini kaybettiğine işaret edilerek Filistinli tutukluluğun sağlık durumu kritik bir aşamada ancak işgal rejimi kendisini hala cezaevi kliniğinde tutuyor. Sivil bir hastaneye nakledilmesine ve ailesinin ziyaret etmesine izin vermiyor bilgisi paylaşılmıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit edilmesine tepki gösterdi. Siyonist rejimin hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli Şeyh Hıdır Adnan'ın şehit düşmesine tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, bu mücahidin şehit edilmesi Filistin direnişinin haklılığını gösteriyor dedi. Kenani, Siyonist rejimin bu Filistin vatandaşını tutuklaması ve insanlık dışı davranışı, bu rejimin son 70 yılda Filistin halkına karşı sistematik bir şekilde uyguladığı insanlık dışı ve şiddet eylemlerinin açık bir örneğidir ifadesini kullandı. Kenani ayrıca uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarının sessizliği, Siyonist apartheid rejimin küstah davranışının artmasına yol açacak açıklamasını yaptı. Siyonist rejim hapishanesinde 87 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hıdır Adnan şehit oldu.
Türkiye'de maaşların artışı ile ilgili senaryolar gündemde, ayrıntılı bir ediniyorsunuz.
Enflasyonun vatandaşın cebini eritmesiyle ilk kez geçen yıl yapılan asgari ücrete ara zammın bu yıl da yapılması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yeni asgari ücret düzenlenmesi Temmuz'da olacak demişti. Gözlerin çevirdiği ara zamma ilişkin artışın ne olacağı ise merakla bekleniyor. Habere göre konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ekonomist Muhammed Bayram şu ifadeleri kullandı. Benim tahminim 6 aylık enflasyon %25-30'lar civarında olacak. Asgari ücret zammının bu ölçüde olacağını düşünüyorum. Asgari ücretliye seyyanen zam konusunda eğer enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dokunuşu ile sosyal refah payı artışı yapılabilir. Asgari ücrette yüksek artışların ücret fiyat sarmalına neden olabileceğinden bahsetmiştik. Ücret artışlarının enflasyona sebebiyet vermemesini temenni ediyoruz. Gıda fiyatlarındaki düşüşler devam ediyor ama bazı temel gıda maddelerinde yüksek fiyatlar mevcut. Gıda enflasyonunun yaz sezonu ile yeni üretimlerin artmasıyla düşmesini bekliyoruz. Enflasyon düşerse seyyanen zam olmaz. Enflasyon yükselirse bir seyyanen zam yapılmasını öngörüyorum. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise şu ifadeleri kullandı. Yeni asgari ücret düzenlenmesi Temmuz'da olacak. Şartlar zorlanırsa 6 ayda bir yoksa yıllık yapılır. Temmuz'da enflasyonist ortamın ücretler üzerinde yıkıcı etkisini değerlendirerek Temmuz ayında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz. Bu hesaplara dayanan bir şeydir. Hesap ederek Temmuz'da yeniden düzelteceğiz. Asgari ücret zammında %20-25-30 üzerinden değerlendirmeler yapılıyor. Asgari ücrette %20'lik bir artış durumunda net 10.207 lira, %25'lik artışta net 10.632 lira, %30'luk artışta net 11.057 lira olacak. Tahran Radyosu muhabiri Ankara.
Haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 28. dönem milletvekili seçimleri için İtalya'da oy verme işlemi yarın başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre İtalya'da kayıtta bulunan toplam 20.148 seçmen başta olmak üzere yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar İtalya'daki iki oy verme noktası olan Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğu'na yarın sabahtan itibaren oy kullanabilecek.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı Mısır'ın Türk vatandaşlarına yönelik aldığı kapıda vize uygulaması kararını resmen duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Mısır'a seyahat edecek olan vatandaşlarımız bundan böyle Mısır sınır kapılarından vizelerini alabilecektir denildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda hayırlı olsun ifadesi kullanıldı.
Nusaybin Bagok Dağı'ndaki başlatılan Üst Çavuş Mehmet Gündüz operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin jandarma Mehmet Gündüz'ü katleden terörist olduğu belirlendi.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov 18 Mayıs'ta sona erecek tahıl anlaşmasındaki Rus tahıl ürünleri ve gübresinin ihracatı ile ilgili bölümün uygulanmadığını ve anlaşmanın da uzatılması için zamanın daraldığını belirtti. Reuters, Ukrayna'dan tahılın güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın tarafların yarın bir araya geleceklerini yazmıştı.
Rus ordusu Ukrayna'nın Bahmut, Avdi ve Mar bölgelerinde saldırıları sürdürüyor. Ukrayna ordusu Rusya Federasyonu'nun yeni taktiklerine karşı mücadele ederken Bahmut, Avdivka ve Marinka Rus ordusu saldırılarını başarıyla püskürttüğünü iddia etse de Rus ordusu son günlerde Karamotors, Konstantinivka ve Pavlograd şehirlerinde 5 roket saldırısı düzenledi.
Uluslararası Göç Örgütü Sudan'daki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 334 bin kişinin ülke içinde yeniden edildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Veloci moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda Sudan'da ordu ile paramiliter hızlı destek kuvvetleri arasında 15 Nisan'dan bu yana devam eden çatışmalara ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Hindistan'ın ikili ve bölgesel işbirliklerini geliştirmesi etrafında. Tahran'a önemli bir ziyaret gerçekleştiren Hindistan Başbakanı Ulusal Güvenlik Danışmanı İran Milli Güvenlik Konseyi Başkanı ile görüştü. İran İslam Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı, bölgede barış, istikrar ve güvenliğin tesis edilmesi için terörün her türlüsüne karşı mücadeleye vurgu yaptılar. Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran'a yaptığı günübirlik ziyaretin sonunda iki ülkenin ulusal güvenlik kurumları küresel, bölgesel ve ikili gelişmeleri değerlendiren ortak bildiri yayınlayarak bölgesel ve küresel zorluklarla ortaklaşa yüzleşmek için işbirliğini genişletme taahhütlerini duyururken, çok taraflılığı güçlendirmek için dünyadaki yeni ve etkili gelişmeleri gözden geçirmenin önemini vurguladılar. İran ve Hindistan güvenlik kurumlarının ortak bildirisinde bölgesel bütünleşme amacıyla ikili, bölgesel ve çok taraflı işbirliğinin güçlendirilmesine yer verildi. Yayımlanan bildiride bölgesel bütünleşme ve toplu refahın temel unsurlarından biri olan ulaşımdan bahsedilerek bu bağlamda İran'ın güneydoğusundaki Çabahar Limanı projesinin iki taraf arasındaki işbirliğinin simgesi olduğu vurgulandı. Tarihin kanıtladığı gibi İran ve Hindistan birbirleriyle her zaman dostane ilişkiler içinde olmuştur. İlişkilerin ağırlıklı olarak dış etkenlere bağlı olduğu bir soğukluk döneminin ardından geçen yıl Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Hindistan'ı ziyaret etmesi, iki ülke yetkililerinin ikili ve bölgesel işbirliğini artırma gereğini bir kez daha vurgulamalarına neden oldu. Geçen yıl Ali Şemhani ve mevkidaşı Tacikistan'da düzenlenen 4. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu toplantısının oturum aralarında bir araya gelerek uluslararası arenada yeni ilişkilerin oluşumunu ve Afganistan'daki gelişmeleri tartıştılar. Bu diplomatik hareketlerle eş zamanlı olarak İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkiler de arttı. Ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıklamasına göre 2022 yılında İran ile Hindistan arasındaki ticaret 2 milyar 500 milyon dolara ulaştı. 2021 yılına göre bu rakamlar %48 artışa işaret ediyor. 2021 yılında iki ülke arasındaki ticaret miktarı yaklaşık 1 milyar 690 milyon dolar oldu.
İran ile Hindistan arasındaki ekonomik ilişkiler artırmak için düşünülen çözümler arasında dolara alternatif para birimlerinin kullanılmasıydı. Hindistan Merkez Bankası, İran ve Rusya gibi ekonomik yaptırımlar altındaki ülkelerle ticari işlemleri kolaylaştırmak için rupi ödeme mekanizmasını kullanacağını açıkladı. Bu eylem İran ve Hindistan arasındaki ikili ilişkilerin ilerlemesinde önemli bir adım olarak kabul edilir. Bir iki ülke ticaretinde ihracat ve ithalatın değerinin karşılanması ve ödenmesi önündeki bazı mevcut engelleri kaldırabilir. Bu arada Hindistan ve İran stratejik çabalar limanının kullanımı, Çabahar Limanı'nın kullanımı ve geliştirmesine yönelik uzun vadeli anlaşmayı ilişkin müzakere sürecine hızlandırdı. 10 yıl geçerli olan bu uzun vadeli sözleşmeye otomatik olarak uzatıldı ve Hindistan'ın Çabahar Limanı'ndaki Şehit Beheşti Terminali'ndeki faaliyetlerini genişletmeyi amaçlayan önceki sözleşmenin yerini aldı. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti ve Hindistan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü, Hint Okyanusu Kıyıldar Bölgesel İşbirliği Birliği gibi bölgesel anlaşmalara üyeli, Afganistan'a ilişkin ortak güvenlik kaygıları ve Hindistan'ın petrol ihracat ihtiyacı ilişkilere daha da gerekli ve zaruri kılmıştır. İran ve Hindistan arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin genişleyeceği de kesin görülüyor. Bu bağlamda Hindistan Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval, Ali Şemhani ile yaptığı görüşmede İran kültürünün Hint halkının günlük yaşamındaki ciddi etkisini ve iki ulus arasındaki derin bağlara da atıfta bulunduğu ve ortak yanlara vurgu yaptı.
Müzik Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Doha oturumunda Afganistan'ın ele alınması etrafında. Son yıllarda Afganistan konulu birçok oturum ve toplantıya ev sahipliği yapan Katar'ın başkenti Doha, son günlerde bir kez daha Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında 25 ülkenin temsilcisiyle Afganistan konulu bir başka oturum düzenlemekte. Doha zirvesine ev sahibi olarak Katar'a giden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu toplantıda ortak bir uluslararası anlayışa ulaşmak ve Afganistan'daki Taliban hükümetiyle nasıl etkileşim kurulacağının tartışılacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Afganistan'ın insan hakları gibi kilit meselelerinde fikir birliğine varmak için 1 ve 2 Mayıs'ta dünya ülkelerinin Afganistan'daki temsilcilerini ağırlayacağını duyurmuştu. Özellikle kadın ve kız çocukların hakları, kapsayıcı bir hükümetin kurulması, terör ve uyuşturucuyla mücadele meselesinin ele alınacağını vurgulamıştı. Birleşmiş Milletler daha önce Doha toplantısında Taliban'ı tanıma konusunu reddetmişti. Ancak şimdi öyle görünüyor ki Afganistan ile ilgili bu toplantının ana odak noktası Taliban ile etkileşim için zemin hazırlamaktır. Bu arada Afgan vatandaşları Taliban grubunun tanınması konusunu protesto ediyor, dünyanın farklı şehirlerinde gösteriler yapıyor ve dünya ülkelerinden bu grubu tanımamalarını istiyor. Bu protestolar Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Amina Muhammed'in Taliban grubunu tanımak için küçük adımlar atılması yönündeki açıklamaları ve Antonio Guterres'in ev sahipliğinde ve ülkelerin katılımıyla Doha toplantısının zamanının açıklanması sonrasında oluştu. Afganistan işleriyle ilgili özel temsilcilerin Doha'da bir araya gelmesi bu hususta önemli bir adım sayılabilir. Şimdiye kadar itirazlar farklı şekillerde dile getirilmiştir. Kadınlar, eğitimciler, insan hakları savunucuları ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından sokak protestoları organize edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine açık mektuplar gönderilmesine de yol açmıştır. Doğa toplantısı arifesinde Afganistan'daki bir grup sivil kuruluş ve yardım kurumları çalışanı, Afganistan'daki ülkelerin diplomatik varlığının artırılması, yönetim organıyla doğrudan etkileşim ve diyalogların başlatılması, Afganistan'ın varlıklarına yönelik blokelerin kaldırılması ve ülkeye karşı yaptırımların sonlanmasını içeren Birleşmiş Milletler Başkanı'na mektup yazdılar.
Görüldüğü gibi Taliban liderliğindeki Afganistan halkı ve yönetim yapısının Doha görüşmesinden de farklı beklentileri bulunmakta ve Taliban bu görüşmeden tanımalarını da beklerken başta kadınlar olmak üzere muhalefet Doha toplantısının Taliban'ı zorlamasını beklemekte. Gerekli tedbir ve düzenlemelerle Taliban'ın kadın haklarının sağlanmasına öncelik vermesini sağlamasını istemektedir. Dolayısıyla İran-Afganistan İşleri Özel Temsilcisi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin Kabil Büyükelçiliği Başkanı Hasan Kazemi, Komi'nin Doha toplantısına ilişkin açıklamalarına göre İran'ın bu toplantıdaki tutumu bağımsız ve ilkelidir. Halkın ve Afganistan hükümetinin çıkarlarının içinde saklı olduğu gerçeklerin ve gereksinimlerin derin bir şekilde temin edilmesine dayalıdır. İran'ın Kabil'deki Büyükelçisi'nin de belirttiği gibi İran İslam Cumhuriyeti kamuoyu Taliban yönetimini yargılamak için iki ön koşul beklemekte. Biri hükümetin anayasası, diğeri ise bu hükümetin uluslararası taahhütlere ve anlaşmalara bağlılığın somut olarak gözlemlenmesi. İran'ın stratejilerinden biri Afganistan'daki Afganlar arası görüşmeleri desteklemek. 2001'deki Bonn zirvesinden bu yana İslam Cumhuriyeti Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın tesisi için diğer Afgan etnik grupların ülkenin siyasi gücünün geleceğinde eşit rol oynaması gerektiğini her zaman vurgulamıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz günlerde Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Savunma Bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleşen dörtlü toplantıya ilişkin bir an önce terör belasından kurtulmak, ülkemizin, sınırlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bölgeye bir an önce barış, istikrar ve huzurun gelmesi için gayret gösteriyoruz dedi. Akar toplantının ardından başkent Moskova'dan ayrılmadan önce Vnukovo Havalimanı'nda toplantıya ilişkin bir takım değerlendirmelerde bulundu. Bilindiği üzere seçimlere giderken Türkiye, Suriye ile ilişkilerini normalleştirme doğrultusunda çok çaba sarf ediyor. Kimi uzmanlara göre Türkiye bu konuda bayağı istekli. Ancak şimdi bu politikalarını bugün sohbetimizde Suriye ile ilgili konuşmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Gazeteci Sayın İhsan Kaçar bizimle birlikte. İhsan Bey, hoş geldiniz efendim.
Merhaba, iyi yayınlar.
Efendim, şimdi Moskova'daki görüşmelerle ilgili fikriniz nedir sizin? Moskova'nın arabuluculuğu ile ilgili bu konuda herhangi bir fikriniz var mı? Türkiye, Suriye ve İran'ın Moskova'da bir araya gelmesi Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normalleşeceğine doğru gidebilir mi? Nasıl açıklarsınız genel olarak görüşünüz efendim?
Suriye ile ilişkileri üst boyutta çıkartmak, Türkiye oldukça bu konuda ısrarcıydı açıkçası. Daha doğrusu AK Parti hükümeti çok ısrarcıydı. Çünkü Türkiye'de mevcut durumda yürüyemeyen bir takım sorunlar vardı. Yani Suriye politikasından kaynaklı bu sorunların bir an önce en azından üst seviyede görüşmek istiyordu. Bu konuda özellikle Rusya'yı zorladı Türkiye biraz. Arabuluculuk yapılması için Rusya ilk etapta bu konuda çok hevesli değildi. Tabii Ukrayna meselesinde Türkiye'nin yapmış olduğu arabuluculuk doğal olarak Rusya'yı, Moskova'yı da biraz bu duruma mecbur etti. Çünkü Türkiye'nin üst düzeyde Suriye ile üst düzeyde bir görüşme yapabilmesi için Suriye'nin bazı şartları vardı. Doğal olarak bu bazı şartların yerine gelmesi için de Şam'ı ikna ettirilmesi gerekiyordu. Şam bu konuda çünkü birinci şart Türkiye'nin bir an önce kendi topraklarına çıkmasını istiyordu. Bunlar gerçekleşebilir mi diye Şam da Türkiye ile alt seviyelerde bir toplantı kabul etti. Fakat bu toplantılarda anladığım kadarıyla şu ana kadar esas büyük problemlerin çözülmesi konusu çok fazla gündemde değil. Her iki taraf da temkinli davranıyor. Çünkü Şam'ın birinci şartı Türkiye'nin bir an önce Suriye topraklarına çıkması gerektiğini toplantılarda dile getirmiş. Çünkü Şam Türkiye'yi işgalci olarak, tırnak içerisinde işgalci olarak görüyor. Onun dışında da Türkiye'de şunu yapmak istemiyor. Yani desteklediği silahlı grupları bırakmak istemiyor şu aşamada açıkçası. Çünkü nitekim Moskova toplantısı öncesi Türkiye Savunma Bakanı bununla ilgili açıklama da yaptı. Yani biz Suriyeli kardeşlerimizi, özellikle silahlı grupları kastederek bunları yalnız bırakmayacağımızı, onların bir endişesi olmasını istemiyoruz dedi. Açıkçası bu formülasyon her ne kadar Rusya'nın aracılığı olduğu bir görüşme olsa da çok ciddi bir ilerlemenin olduğunu Tahmin etmiyorum. Ya en azından toplantıda çıkan sonuçlar öyle. Fakat Türkiye acaba biz bir üst düzey görüşmesi yapıp seçimlere yansıtabilir miyiz? Şeyi vardı, hareketliği vardı. Yani daha doğrusu bunu hızlandırmak istiyordu. Muhtemelen bu gerçekleşmedi Türkiye için. Gerçekleşmeyince de Türkiye biz mevcut silahlı grupların arkasında duracağız açıklamasını yaptılar. Çünkü Moskova'da Suriye ile Türkiye görüşmesi başlarken aslında Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar içerisinde de ciddi bir hareketlik oldu. Bazıları El-Kaide'nin olduğu bölüme geçtiler. Yani Türkiye'nin kontrolünde, bugüne kadar Türkiye'nin kontrolünde olan silahlı gruplar Türkiye'nin kontrolünü artık kabul etmediler. Türkiye'nin kendilerini sattığını ya da satacağını kaygısı falan yaşayınca İdlib'de daha çok El-Kaide bünyesine geçtiler. Yani velhasıl şu var, Rusya'nın arabuluculuğu Rusya'da çok öyle şeyi zorlamıyor açıkçası. Esad'ı zorlamıyor yani üst düzeyde bir görüşme yapmak için. Çünkü Rusya bu sürecin daha sağlıklı geçmesini istiyor biraz. Ve sağlıklı geçebilmesi için de her iki tarafın da çok net olan koşulların dile getirilmesi ve bunları yerine getirmesi gerekiyor. Biraz onunla ilgili, yani ilk görüşmede, toplantıda izlenim bunlar.
Tahran Radyosu.
Sizce bu konuda Türkiye ile Suriye arasında gerçekten ilişkiler normal hale gelebilir mi? Çünkü karşılıklı olarak beklentiler var hem Türkiye'de hem de Suriye'de. Bunların karşılanması ile ilgili nedir fikriniz? Örneğin mülteciler konusu ile ilgili Türkiye'nin bazı prensipleri var, gündemde konuşuluyor falan. Bunu nasıl açıklarsınız efendim?
Evet, ilk soruda da öyle, karşılıklı beklentiler çok yüksek. Özellikle Suriye'nin beklentisi çok yüksek. Yani Şam bu konuda çok net. Yani Şam şu anda birçok silahlı grubu besleyen, hatta doğrudan destekleyen, hatta Şam'a karşı savaştıran bir devletle masaya oturuyor. Yani Türkiye ile masaya oturuyor. Doğal olarak beklentisi çok daha yüksek olacak ve bu beklentilerde çok direkt öncesinden de Rusya'nın aracılığıyla direkt de toplantılarda Türkiye siz topraklarımızdan çıkacaksınız, mevcut olan silahlı gruplara olan desteğinizi çekeceksiniz demiş, çok net. Mülteci meselesi konusu Türkiye'de şu anda çok ciddi bir sorun haline geldi. Yani sığınmacılar demek lazım. Ve çok ciddi bir sorun haline geldi. Ve bu sorun bir an önce Türkiye'nin kendi iç politikasını düzenlerken dış politikada da doğru adımlar atabilmek adına ilk etapta bunun düzeltilmesi ve bununla ilgili bir adım atması gerekiyor. Çünkü seçimlere giderken de oldukça bazı partiler, milliyetçi partiler tamamen bu mülteci, Suriyeli sığınmacılar üzerinde seçim propagandasını ve politikalarını yürütüyorlar. Ve oldukça tabii bu AK Parti'ye de zarar veriyor. AK Parti de bunu bir an önce kendilerinin oluşturmuş olduğu dış politikada, yanlış dış politikayı düzeltmeye çalışıyorlar. Fakat bu ilk etapta çok zor açıkçası. Çünkü beklentiler çok yüksek ve görüşmeler ise alt düzeyde yapılıyor. Alt düzeyde, şu anda öyle bir çok üst düzey bir görüşme falan yapılmıyor. Tamam, Dışişleri Bakanı'nın yetkilileri ya da Dışişleri Bakanı'nın nezdinde yapılsa bile, yani bu temel olan Suriye ile Türkiye arasındaki o sığınmacılar sorunu ya da o topraklarından çekilme sorunu çözebilecek şu anda o aşamaya gelmemiş daha. Çünkü sorun Türkiye ile Suriye arasında sorun çok derinleşti. Açıkçası şunu çok net demek gerekiyor. Kan aktı artık. Yani o pozisyona geldi. Ve bu pozisyonu geri döndürmek, çözmek de oldukça zor. Nasıl olabilir? Yeniden bir strateji, dış siyasete yeni bir stratejinin oluşması gerekiyor. Ama samimiyetle stratejinin olması gerekiyor. Özellikle Türkiye'nin Suriye'ye karşı olan, çünkü Türkiye şunu açıklamak zorundadır. Silahlı grupları nereye koyacak? Yani bunları destekleyen şu anda Türkiye var. Bu silahlı gruplar Şam'a karşı savaşmaması için nasıl lahve edilecek? Bunun çok net söylemesi gerekiyor. İkincisi, Suriye'nin topraklarında bulunma gerekçesi nedir? Çünkü Suriye, Türkiye oraya davet etmedi. Türkiye işte Kürt milislerini ya da Kürt bölgesini gerekçe göstererek oraya girdi. Ama öbür tarafında Kürt meselesi bir Suriye meselesidir. Yani Türkiye kendi Kürt meselesini çözmeden Suriye'nin içindeki Kürt meselesinden müdahale ederek ya da Suriye'deki bazı grupları, kendine yakın bulduğu grupları silahlandırarak, sürekli maaş ödeyerek Suriye'nin iç politikasına müdahale etmesi de çok doğru değil. Yani bunlar açıkçası çok karmaşık çözümler ve bu karmaşık çözümlerin nasıl çözüleceği konusuna da bir samimiyet gerekli. Rusya nezdinde ya da Rusya arabulucuyla ilk etapta Şam şunu söylemişti. Birinci derece şartımız şeydir, bizim topraklarımızdan çekilecek demişti. Bana göre de evet, ilk etapta eğer samimiyet gerekiyorsa hem Türkiye hem Rusya çok net birinci derecede şey söylemeliler. Yani Şam şunu söylemeli. Evet, biz yeni bir anayasayla birlikte af mı çıkarılır, başka bir yöntem, metot mu bulunur? Biz kendi vatandaşlarımızı ülkemize alırız. Yani bize karşı çok ciddi suçlar başlanmışsa adil bir yargılanmayla olabilir denmeli. Türkiye'de evet, ben bir karşı komşumun iç işlerine karışamam. Silahlı gruplardan elimi ayağımı çekmek zorundayım ve onların topraklarında çekilmek zorundayım. Kendi sınır güvenliğimi elbet koruyacağım ama kendi sınır güvenliğimi bir başka ülkenin topraklarına girerek değil, kendi topraklarımın sınır hattından korumak zorundayım. Yani samimiyet biraz bunun üzerine gelişir. Eğer bunlar çok net ve samimi bir biçimde ortaya konulursa muhtemelen sorunu çözümü konusunda ya da politikaların yumuşatılması konusunda adım adım olumlu şeyleri görebiliriz. Olumlu politikalarını görebiliriz.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın İhsan Kaçar ile Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normal hale gelmesi konusuyla ilgili bugünkü sohbetimizi sizinle paylaştık. Röportajımızın konuyla ilgili ikinci ve son bölümünü yarın akşamki yayında sizlere sunacağız. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti. Sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Filistinli direniş güçlerinin Batı Şeria'da 24 saat içinde Siyonist rejime karşı onlarca operasyon düzenlemesi, işgalci Siyonistlerin cezaevlerinde açlık grevine giden Filistinli esirin şehit düşmesi gibi haberler ön plana çıkarılırken, Kudüs gazetesinde Amerikalı seçim adayı Robert Kennedy Jr.'un Amerika'nın kötü durumda olduğu yönünde açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Amerikalı seçim adayı Robert F. Kennedy, Amerika'nın yanlış ve kötü yönde ilerlediğini ve Amerikan halkının seçim sistemine olan güvenini kaybettiğini itiraf etti. Gelecek yıl Amerika'da yapılacak başkanlık seçimlerinin adayı olan Amerikalı siyasetçi Robert F. Kennedy Jr., CNN televizyon kanalına verdiği röportajda seçime katılmasının nedeninin ülkedeki yanlış ve kötü gidişat olduğunu belirtti. Kennedy açıklamasını şöyle sürdürdü. Amerika'da kötü niyetli bir tavırla kampanyaya girmedim. Bu kampanyada Başkan Biden'a kişisel saldırılarda bulunmak istemiyorum. Ancak savaş, sansür, ilaç şirketlerinin korku tellallığını bir hükümet aracı olarak kullanması gibi konularda onunla temel fikir ayrılıklarımız var. Amerika kötü bir yöne gidiyor. Bu yüzden başkanlık için koşuyorum. Kennedy sözlerine şöyle devam etti. Şu anda çok sayıda Amerikalı seçimlerin doğruluğundan endişe ediyor ve seçimlerin doğruluğuna olan güvenlerini kaybetti. Amerikan halkı seçim sistemi de dahil olmak üzere tüm hükümet sisteminin halka karşı bir sahtekarlık olduğunu düşünüyor. En çok korona aşılarını itibarsızlaştırma kampanyasıyla tanınan 69 yaşındaki Robert F. Kennedy Jr., 2024 Amerika başkanlık seçimleri için Demokrat Parti adına adaylığını açıklamıştır. Kennedy, 1963'te suikast sonucu öldürülen Amerika'nın eski başkanı John F. Kennedy'nin yeğenidir.
Keyhan gazetesinde Tel Aviv Üniversitesi Güvenlik Araştırma Merkezi'nin Siyonist rejimin düşmanlarına karşı caydırıcılık gücünün büyük ölçüde azaldığını duyurması, Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suriye ziyareti gibi haberler göze çarparken, Horasan gazetesinde Irak'ta başsavcılığın eski başbakan hakkında soruşturma başlatmasına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şu satırlar yer alıyor.
Irak'ta başsavcılık eski başbakan Mustafa el-Kazimi hakkında İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Şehit Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Şehit Ebu Mehdi el-Mühendis'in Amerika'nın düzenlediği suikasta şehit edilmesinde ihmal olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. Irak Hukuk Hareketi Milletvekili Hüseyin Munis, Ebu Mehdi Mühendis ve Kasım Süleymani'nin şehit edildiği Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın egemenliğinin ihlal edilmesine göz yumduğu, olayda ihmali ve kusuru bulunduğu gerekçesiyle o dönem Milli İstihbarat Servisi Başkanı olan Kazimi hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Amerika, 3 Ocak 2020'de Bağdat Hava Alanı'na düzenlediği saldırıda İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, Haçlı Şabi Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i şehit etmişti.
Tahran Radyosu.
Hemşehri gazetesinde İngiltere'de ekonomik krizin etkilerini konu eden bir haberde şunları okuyoruz.
İstatistikler geçtiğimiz yıl boyunca Avrupa'da enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının neden olduğu zor şartlarla birlikte İngiltere'de her gün 12'den fazla sosyal yardım merkezinin kapatıldığını gösteriyor. Independent gazetesinin bildirdiğine göre yeni veriler İngiltere'deki restoran sayısı Mart 2022'den sonraki bir yıllık dönemde %7,8 azaldığını ortaya koydu. Öte yandan İngiltere'deki bir İtalyan restoran zincirinin geçen hafta artan enerji ve gıda maliyetleri nedeniyle 46 restoranını kapattığı bildirildi. Otelcilik Departmanı Direktörü Carl Sessel bu konuda yaptığı açıklamada, "Bu merkezlerin kapanması büyük bir kayıp anlamına geliyor," diye kaydetti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'te Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars'te Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars'te kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da Bilim Tarihi.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimlere anma yılı olarak adlandırılmıştır.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Birçok tarihçi, insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizlere İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde Ömer Hayyam'ın bilime katkılarını ele alacağız.
Ömer Hayyam olarak bilinen Gıyaseddin Ebu'l Fet, Ömer İbni İbrahim Nişapuri, Selçuklular döneminde İran'ın en tanınan matematikçi, astronom, tarihçi, filozof ve şairiydi. Matematik, edebiyat, din ve tarih konularında ustaydı. Hayyam'ın kübik denklemleri çözmedeki rolü ve Öklid'in 5. ilkesi üzerine yaptığı çalışmalar adını bilim tarihinde seçkin bir matematikçi olarak kaydetti. Ayrıca kendisinden dörtlük şeklinde rubailer geriye kalmıştır.
Ömer Hayyam, Hicri 5. ve Miladi 11. asırda İran'ın kuzeydoğusunda bulunan Nişabur kentinde dünyaya geldi. Orta yaşındayken İmam Muvaffak Nişaburi'den fıkıh dersleri aldı ve ardından hadis, tefsir, felsefe, hikmet ve kök bilimi öğrendi. Bazı yazılara göre Hayyam felsefeyi direkt Yunan dilinden öğrendi. Hayyam'ın Hicri 502 ila 505 yılı arasında yine Nişabur kentinde vefat ettiği biliniyor. Mezarı ise yine aynı kentte İmamzade Mahruk Türbesi'nin bulunduğu bahçededir.
Bazı tezkere yazarları Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olduğunu yazarken bazıları da onun İmam Muvaffak Nişaburi'nin öğrencisi olduğu kanaatindeler. Fakat Hayyam'ın Ebu Ali Sina'nın öğrencisi olma ihtimali çok uzaktır. Zira zaman bakımından çok farklı dönemdeler. Hayyam bir yerde İbni Sina'yı kendi hocası olarak tanıtıyor. Fakat büyük ihtimalle bu konu daha çok manevi boyuta sahiptir.
Belçikalı bilim tarihçisi George Sarton, Hayyam'dan Orta Çağ'ın en büyük matematikçisi olarak söz ederken onun hakkında şöyle yazıyor. Hayyam 1., 2. ve 3. derece denklemler üzerinde sistematik bilimsel araştırma yapan ve bu denklemlerin takdire şayan bir sınıflandırılmasını veren ilk kişidir. Her türlü 3. dereceden denklemleri çözmeyi düzenli olarak araştırdı ve bunları geometrik olarak çözmeyi başardı. Bu araştırmaları içeren cebir bilimi üzerinde yazdığı risale sistematik bir bilimsel düşünceyi tanıtıyor ve Orta Çağ'ın en seçkin eserlerinden biri ve muhtemelen onların arasında en seçkinidir. 3. dereceden denklemlerin bir yanıttan daha fazla yanıtı olabileceği veya asla yanıtı olmayabileceğini gösteren ilk kişidir. Hayyam 3. dereceden denklemlerin genelde 2. dereceden denklemlere çevirerek çözülemeyeceğini fakat konik kesitler kullanılarak çözülebileceğini gösteren ilk kişidir. Thank you.
Hayyam'ın matematik konusundaki eserlerinden biri Risale-i fi Şerhi ma eşkele min muşaderati Kitabi Öklistes'tir. Hayyam bu kitapta Öklid geometrisinin ilkelerini, özellikle paralel doğrular teorimi ve Öklid geometrisinin temellerini konu alan ana ilkeyi inceledi ve beşinci ilkeyi kanıtladı. Bu kitabın günümüze ulaşan tek nüshası Hollanda'nın Leiden kütüphanesindedir. Hayyam bu kitapta yüzyıllar boyunca tüm dünyada ders kitabı olarak okutulan Öklid'in geometri ilkelerine şüpheyle yaklaşıyor. İlginç olan ise 700 yıl sonra Hayyam'ın kullandığı aynı yöntem Rus matematikçi Nikolay Lobachevski tarafından Öklidiyen olmayan geometride kullanılıyor. Bundan kısa bir süre sonra Albert Einstein bu yöntemi kullanıyor.
Matematik alanında Hayyam'ın diğer önemli eseri Müşkilatel Hisab'dır. Kendisi bu kitapta iki sayının toplamının üçlü ifadesinin cebirsel açılımı olan binom teoreminin genişletilmesi için kurallar keşfettiğini iddia ederek bu iddiasını cebirsel yöntemle kanıtlıyor. Bu yüzden başarılar arasında binom açılımının kat sayılarına belirleme başarısını da saymak gerekir. Gerçi yüzyıllar boyunca bu konu keşfedilmedi. Bu yüzden bu konuda Newton'dan önce bu konuya ulaştığı için birçok akademik kitap ve referansta binomları Hayyam-Newton binomu olarak geçiyor.
Bu arada Hayyam'ın kat sayıları elde etme yöntemi bu kat sayıların aritmetik üçgenin Hayyam üçgeni olarak adlandırılmasına sebep oldu. Avrupa'dan buna Hayyam-Pascal üçgeni deniliyor. Tabii ki Hayyam'ın bu kat sayılar için cebirsel bir yöntem keşfetme konusundaki öncülüğünü zedelemiyor. Hayyam ayrıca müziğin matematiksel analizini de ele almış ve bir eserinde müzikte dizilerin tanımı gibi önemli konulara değinmiştir. Günümüz tabiriyle A, B ve C sayılar arasında bir nevi müzikal ilişki vardır. İlginç olan bu seriden elde edilen rakamların doğal gamı ile oldukça uyumlu olmasıdır. Bu rakamlar başın yumuşatılmış gamından pek uzak değildir. Kuşkusuz eski İran müziğinin matematiğini keşfetmek bilimsel müziğin ana dallarını bulmaya yardımcı olabilir.
Hayyam'ın en önemli çalışmalarından biri hiç şüphesiz Hicri 5. asırda İran takvimini düzenlemesidir. Hayyam bunun için yer kürenin güneş etrafındaki yörüngesini 16. ondalık basamağına kadar hesaplar. Celali takvimi olarak da bilinen bu takvim gökbilimcilere göre dünyanın en dakik takvimidir. Gökbilimcilere göre Hicri Şemsi takvimi miladik takvimden çok daha dakiktir, zira hata payı her 3770 günde sadece bir gündür. Bu rakam miladi takvimde her 3330 gündür.
İslam'dan önce ve miladi 226 ile 652 yıllar arasında Pers İmparatorluğuna hüküm süren Sasaniler döneminde her yıl 12 ay ve 365 gündü. Fakat gerçek yıl 365 gün 5 saat 48 dakika ve 49 saniye olması ve Sasanilerin geleneksel yılı 365 gün olduğundan her 4 yılda bir kez geleneksel yıl gerçek yıldan bir gün geri kalıyordu. Nevruz ise bir Ferverdin tarihine denk gelmiyordu. Selçuklu krallarından Melikşah ve Hacı Nizamülmülk Tusi vezirliği döneminde takvimdeki bu karışıklığa son vermeye karar verilince görev Hekim Ömer Hayyam'a veriliyor. Hayyam seçkin gökbilimcilerden bir grupla birlikte yeni hesaplar yapıyor. O sırada Hayyam daha 30 yaşını aşmamış fakat önemli bilimsel şöhrete sahipti.
Hayyam tarafından düzenlenen Celali takvimi, geleneksel yılı doğal yılla eşleştirmeyi başardı. Bu takvimde Nevruz tam da baharın ilk günü veya gökbilimcilerin tabiriyle bahar ekinoksunda yerleştirildi ve tüm geleneksel mevsimler gerçek mevsimlerle eşleşti. Günümüzde İran takvimindeki Celali takviminin aynısıdır. İlk bahar ve yaz 93 gün, sonbahar 90 gün ve kışla 89 gün olması ise her geleneksel mevsimin tam ve kesin olarak gerçek mevsime eşit olması içindir. Celali takvimle hesaplanan yıl, her 10 bin yılda yaklaşık 3 gün gerçek yıl ile farklı olan miladi takvimin tersine her zaman gerçek yıl ile eşittir ve asla geri kalmaz. Bu yüzden Celali takvimde artık yıl sabit değil ve her yıl yapılan rasat ile belirlenir.
Tahran Radyosu.
Ömer Hayyam büyük bir filozof ve gökbilimciydi. Buna rağmen ondan öğrenilebilecek belki de en önemli konu yaşadığı anı ganimet saymaktır. Genelde bir düşünürün yaratılışın gizemleri ve insan kaderinin izlenimi ve görünmezliği karşısındaki şaşkınlığını sıklıkla gösteren bu felsefe onun dörtlüklerinde ve şiir diliyle ifade edilir. Hayyam tecrübeli ve gün görmüş bir insan olarak daha gelmemiş olan yarının bir anlamı olmadığını ve özgür düşünen bir insanın da kaybedilen geçmişi düşünmediğini bilirdi. Bu yüzden Hayyam mutlu olmayı tavsiye ediyor. Bu da felsefi açıdan fırsatı ganimet sayarak her anın mutlu geçirilmesini tavsiye ediyor.
Hayyam'a göre hayat tüm acı ve dertleriyle gönül bağlamaya değerdir ve tam da bu acı ve dertler onu değerli kılmış ve akıllı insan bu dünyanın değersiz olduğunu biliyormuş. Eşyaların gerçeğini aramak, Hayyam'ın ilgisini çekmiş ve bu yolda tüm aşamaları şüphe merceğiyle inceleyerek bakmış, üstelik matematikçi olduğundan kaliteli ve imsel bir yaşamın yok olmak ve ölümden daha iyi olduğunu savunmuştur. Günümüzde Hayyam bir şair, bir matematikçi ve bir gökbilimci olarak tanınıyor.
Gerçi birçok araştırmacı Scott Fitzgerald tarafından tercüme edilen şiirleri Hayyam'ın yazdığına inanmıyor fakat bu konu bizzat İranlılar ve Batılılar açısından Hayyam'ın farklarını gösteriyor. Fakat Hayyam şiirlerinin Batı edebiyatının Mark Twain'dan T.S. Eliot'a kadar etkisi onu Doğu felsefesinin sembolü ve dünya aydınlarının sevilen şairi yapmıştır. Hayyam'a birkaç binden fazla dörtlük atfedilmiş olsa da onun dörtlüklerinin gerçek sayısının 70 civarında olduğu tahmin ediliyor. Fars dilinde çok popüler olan felsefi temalı, mutlu ve anı yaşamayı tavsiye eden şiirler.
Hayyam, badedin mist olduysan mutlu ol. Bir ay yüzlüyle oturduysan mutlu ol. Dünyanın sonu yok olmak olduğundan sanki yokmuşsun varlığında mutlu ol.
Değerli dinleyiciler, 2022 yılının UNESCO tarafından temel bilimleri anma yılı olarak adlandırılması nedeniyle İranlı bilim tarihi dizi sohbetimizde sizlere İranlı bilim adamlarından bazılarının yaşamı ve İranlıların bilim alanında insanlığa sunduğu sayısız hizmetler ve eşsiz başarıları ile tanıştırmaya çalışıyoruz.
Bu arada bizleri turkish.aws.irib.ir üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca www.parsday.com üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerin öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatmada çocuklarda sözlü iletişim becerileri arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor.
زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır. Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt verme öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ile 10 saniye kuralını kullanmak, çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmede, soru sormada, sohbet başlatmada, fikir ve duygularını ifade etmede yanlış bir şey olmadığına dair güvence vermektir. Diğer insanlara saygılı bir şekilde hayır demekte yanlış bir şey yoktur.
Bu alandaki bir diğer önemli eğitim girişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, ister kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla ilişkilerimizde başarı ve mutluluk için çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.